Ayrım 20.
Uzaktaki ana yolda otomobiller ve kamyonlar iki istikametten koşuyor. Her iki şehirden, Şam'dan ve Beyrut'tan erken çıkanlar saat 9'a doğru önümüzden geçerler. Şosenin en kalabalık hareketli zamandır. İnsanın şuuruna yansımayan gönül tarafı o kadar hırsla bir şey isterken, şuurlu varlığı bu derece bitkin, kudretsiz olmalı mı? Galiba melankoli ikisinin arasındaki dengesizlikten, birbirine uymamazlıktan geliyor. Yağmur dinse, göğün bir kenarında, dağ aralığında mırıldandığım mısran aksine, çehre-i mai yüzüme gülüverse, o dengesizlik birdenbire gidecek. İkiliğim uyumla birleşip, beni iradeli, sağlıklı bir adam haline getirecek mi? Başımı dayadığım ıslak, soğuk cam, nefeslerimle buğulandı. Otomobillerle kamyonlar, sanki yumru yumru şekillere girmiş, zıplaya zıplaya koşuyorlar. Zaten manzarayı bozuk ve dumanlı gösteren yalnız camların buğulanması değil. Bunlar kusurlu, adi camlardır. Köy evi camları. Madravazlar öğlelerini köylere satarlar. Öyle bir cam, kaba ve kötü kadehin içki keyfini kaçırması gibi, pencereden bakmak zevkini de bozar. Yoksa bendeki bu ruh ve cisim halsizliğini yapan ilkbahar mı? İlkbahar insanda en uzak ilk çağ atavizminin tomurcaklandığı bir mevsimdir. Victor Hugo bir mısrağında ilkbaharın çılgın yürek çarpıntısı der. Bunu bahar tablosunda duyar. Halbuki mısra kendinin de iç tablosunu anlatmaktadır. Şairin sürgün olarak çekildiği kuyruksuz kediler diyarı, yağmurlu, azgın denizli, ufacık adada, usulca mutfağa girip de, evde karısı ve civar köşkte metresi varken, aşçı kadına hoyratça, daha doğrusu sapasağlam bir erkeğin, en doğal hareketleriyle el attığı mevsim. Şüphesiz ki cinsi sahada ilkelleştiğimiz ilkbahara rastlıyordu. O bunu çılgın yürek çarpıntısı şeklinde şiirlemiş. Artık anladım. Tutulduğum buhran ne memleket özleminden ne de köşeye çekilmekten. Bahar ve bahar yağmurları etrafımdaki kadınsızlığı fazlaca hissettiriyor. Ama şuurlu benliğim mi? Hayır. O ihtiyacı duyan şuur altımdır. Aksine şu dakikada şuur tarafım kadın istemiyor. İstememekle de kalmıyor. Hiçbir şeyden zevk almadığı, ne varsa kötülediği gibi kadını da hep fena, çiğ realist bir gözle görüyorum. Buhranın bir görünüşü de budur. En düşkün olduğumuz şeylerin kusurlarını görüp büyütmek. Nitekim ben de, yine durayım, cıngılı şu saatte pansiyon odasındaki karyolasında uyurken düşünmekten hoşlanıyorum. Önce evin, sonra odanın uyku kokusundan rahatsız oluyorum. Bar kızı boyaları birbirine karışmış yüzü, ondüle edile edile, kıtıklanmış saçları, manası gitmiş ağzında kekremsi içkili nefesleriyle, etinin tazeliğine rağmen hiç de istetici olmasa gerektir. Ve asıl fenası sabahleyin o kız, geceki meslek nezaketini, İğreti neşesine lüzumsuz bulduğundan kim bilir nasıl adi, kaba, suratlı ve somurtkan, dayanılmaz derecede basit ve böndür. Bilhassa asaletsizdir. Ayaklarının ve ellerinin çirkinliği orada o saatte sizi ürkütür. Ayak parmaklarına dizilmiş irili ufaklı nasırları, kol dirseğindeki siyahımsı buruşuklukları, tenine dağılmış ve kimi sönüp kimi baş vermiş sivilceleri gene bu zaman görürsünüz. Koltuk altının nemli morluğunu da. Nezir, nezir! Camı açtım. Otomobil çevirmeye giden yanaşmanın arkasından bağırıyorum. Geri dönsün. Şam yolculuğundan vazgeçtim. Rakısının nefasetiyle meşhur Zahle bize yakındır. Lakin mevsimi gelmediğinden gazinoları ve kahveleri kapalı. Kasaba hazindir. Daha yakınımızda ve ana yol üzerinde Ştora denilen bir yer var. Cebelin 2000 metrelik tepelerinden inen veya buraya çıkacak otomobillerin durağı, dinlenme istasyonu, ağaçlıklı bir kavşak noktasıdır. Lokantaları, meyhaneleri gece gündüz açık ve müşterilidir. Onun içinde etrafı hareketlidir. Zahle ve Baalbek yolu da buradan ayrılır. Ştora'da tek başıma bir köşeye çekilip yerli şarap içeceğim. Öğle yemeğimi yiyip döneceğim, yatıp sızacağım. Yağmurlu akşamın ovaya inişini görmeye tahammülüm yoktur. Hele bir kadınla oturmaya hiç. Ruhumun şuursuz tarafı onu istiyor ama şuurlusu tepiyor. Hastalığım da böyle bir tepişme arasında benliğimin çiğnenmesi. Nezir'i tekrar yolladım. Otomobili durdurmasını pencereden kolluyordum. Gideceğim yer uzak olmadığından bir kamyon şoförünün yanında işimi görür. Camın önündeyim. Kapı vuruldu. İçeriye Davut Ağa girdi. Yüzü allak bullak, sordum. Ne var? Ne oluyor? Sarı köpek can çekişiyor. Öbürü de yolcu. Yani zehirlenmiş mi demek istiyorsun? Görünüş öyle beyim. Burada bir şeyler oluyor. Bir şeyler dönüyor ama anlamıyorum. Seninki vehim. Köpekler gençti. Bilirsin, 6 ay hastalığı vardır. Öldürücüdür. Şimdi aşısı bulunmuş. İhmal ettik. Baytara yaptırmalıydık. Geç kalmışız. Davut kırçıl bıyıkları ile hemen hemen bıyıkları kadar poz kaşları kabarmış halde başını inatçı inatçı sallıyor. Sözlerimi kabul etmediğini anlatıyor. Benim de içime şüphe düştü. Ama sinirliliğim yüzünden kahyamı üzmek için aksini tutuyordum. Hatta biri çıksa zehirleyen benim dese gene fikrimden dönmeyecek kadar Davud'u iğnelemek azmindeydim. Nörasteni hastaları en sevdikleri, ihtiyaç duydukları, yardımını gördükleri insanlara musallat olurlar. Onlara azap çektirmekten zevk alırlar. Sanki gurbet ellerine, gelişime, yağmurların kesilmeyişine, biri hayata katılmak, öbürü uzakta kalmak isteyen iki ruhun içimde boğuşarak beni harap düşürmesine sebep Davut Ağa'ydı. Bu muhakemeyi yapmakla beraber nefsime hükmediyordum, azarladım. Bırak şu saçmalıkları, bir daha bahsini etme. Ben Ştora'ya gidip geleceğim. Bak, Nezir bir kamyon çevirdi. Allah'a ısmarladık. Trençkotumu giydim. Yağmur altında bozuk ve batak yoldan hızlı adımlarla şoseye doğru yürüdüm. Arkamdan başını sallayarak homurdandığını tahmin ediyorum. Bir gazinoda tek başına oturanlar muhakkak az çok münzevi ruhlu yahut melankoli nöbeti geçiren adamlardır. Birinciler daima bundan haz ederler. Öbürleri sıhhat halinde ne yalnız kalmaya ne de beklemeye, hele bir şey yapmadan, konuşmadan durmaya katlanabilirler. Bugün ben hastayım. Ştora'da kamyondan indim. rastgele bir kahveye, daha doğrusu içki ve yemek de verilen, aynı zamanda kahvehane gibi oturulan bir binaya girdim. Turizmle geçinen her memlekette olduğu gibi güler yüzle ikramla karşılandım. Lübnan devleti hudutları içindeydim. Acele acele yemek yiyen şoförler, ağır ağır rakı içen yerliler, hiç kimse benimle meşgul değil. Zaten turistik ülkelerin bir iyiliği de yabancı kişilere alışmış olması ve merak uyandırmadan yolcunun rahat bırakılmasıdır. Kıyafetimin ve tavırlarımın tesiri olmalı. Bizzat patron masama geldi. Size karakterimi anlatıp da şekil ve şemalim hakkında henüz bir şey söylemediğimi biliyorum. Sırasını bekliyordum. 35 yaşındayım. Kumralım. Uzunca boyluyum. Yakışıklı sayılabilirim. Gözlerim kül rengine kaçan koyu eladır. Bakışlarım ruh haletime göre dalgın, bazen keskin. Lakin bunların hepsinden mühim olanı şu: soyzadelik. Çok eski bir aileye, bir hanedana mensup imişim tesiri yaparım. Şehzade, prens falan gibi bir unvan taşıdığımı sananlar çoktur. Gurbete düşmüş eski bir prens yahut bir Osmanlı şehzadesi. Hülasa, şecereli bir asil. Bu nereden geliyor? İşte bir türlü halledemediğim mesele. Zira ne Bourbon ne de Osmanoğulları burunluyum. Ne de kalem gibi parmaklı zarif ellere, ince veya keskin yüz hatlarına sahibim. Ayrı ayrı bakarsanız ayaklarımın boyuma uymayan ufaklığı hariç hiç de başkalık yok. Lakin küçükten beri öyleydim. Ve mektepte bana kont lakabını takmışlardı. Kont Nebil olmuştum. Hatta asıl ismimi kullanan talebe yoktu. Kont geldi, kont gitti. Şarabımı içe içe meydanı seyrediyordum. Otomobillerde fesli, sarıklı erkekler, çarşaflı, peçeli kadınlar olduğu gibi iki cinsten şapkalılar da çok. Beyrut'a gidecek kamyonlar virajlı yokuşları düşünerek makinelerine su koyuyorlar. Şam yolunu tutanlar da düzlüğe kavuşmanın zevkiyle mola veriyorlar. Bir tanıdığa rastlamayı bekliyorum. Sonra tamamıyla yabancı olduğumu hatırlıyorum. İki devletin arazisi içinde tek tanıdığım yok. Tabii birkaç avukatla iş adamı müstesna. Ha, bir de cıngıl. Ama cıngıl şu saatte buralardan geçmez. Zaten ara vermeyen yağmurdan dolayı yolcular otomobillerinden inmedikleri için onu da öbür tarafa oturmasa göremem ki. Görsem ne olacak? Buhran gittikçe bastırıyor. Niçin kalkamıyorum? Hatta fırlamıyorum. Bir arabaya atlayıp denizi, hareketli limanı, uğultulu geniş caddeleri, geceleyin apaydınlık binaları, müzik ve dans sesleriyle canlı o bir saat ötedeki büyük şehre gitmiyorum. Gitmeyip bir geçit başı kahvesinde kadeh kadeh kötü şarap içiyorum. Gam kemiriyorum. Patron dördüncü kadehi getirdi. Fransızca sordu. Monsieur Birnin bekliyorum. Hayır, vakit geçiriyorum. Eğleniyorum, memnunum. Yüzümdeki anlama, halime uymayan cevabıma şaşırdığı belliydi. Bu sefer de nereli olduğumu sormaya kalkıştı. Azıcık açıldığımı hissediyorum. Ciddi görünmeye çalışarak cevap verdim. Karatoryalıyım. Karatorya mı? Bilmediğim, işitmediğim bir memleket. Cenubi Amerika'da mı? Çok bahsi geçmez. Kuzey kutbuna yakın bir yerdedir. Beyaz ayılar memleketi. Timsah da çoktur. Hem beyaz ayı hem timsah. Evet, özelliği orada ya. Yerli dilde karat beyaz ayı. Tor timsiyah. Ya ülke anlamına gelir. Şaka ettiğimi anlayan meyhaneci kesin bir ifadeyle. Siz Türk prensiniz. Sultan Abdülhamit ailesinden. Geçen yaz Cebel'de gördüm sizi. Babam vaktiyle zahire müdürüydü. Bu tasarruf Naum Paşa zamanı. Dedeniz tahttayken. Hanedanla alakam yoktur. Ben şu yol üzerinde Perhan arazisi var ya, onun sahibiyim. Yazın burada bulunmuyordum. Galiba Şehzade Riyazüddin Efendi'yi görmüşsünüz. Azıcık benzerim. Fransızca konuşuyorduk. Benimki fevkalade değildi. Onunki baş göz yaran cinsinden, ilave ettim. Dilenci bir büyük halam bana miras bıraktı da. Hiç beklemediğim, ummadığım bir sırada. Adamcağız güldü. Ciddi söylüyorum. Halam sokaklarda dilenirdi. Ama paraya ihtiyacından değil, hastalık. Bunu açıklamamalıydım. Lakin öyle acayip bir haldeydim ki. Şu Toralı meyhaneciye neredeyse bütün hayatımı hikaye edeceğim. İyi ve fena taraflarıyla olduğu gibi. Hatta dilimi bilse yahut onunkini konuşabilsem şimdi içinde bulunduğum buhranı da anlatacağım. Adamın ismini öğrendim ve dedim ki Monsieur Butros, benimle bir kadeh içer misiniz? Yemeği de lokantanızda yiyeceğim. Adımı söyleyeyim, Nebil. Ama kont da diyebilirsiniz. Karşı karşıya oturuyoruz. Monsieur Butros anlatıyor. Sizin araziyi iyi bilirim. Uzun zamandır sahipsiz kalmıştı. Sonradan bir dürzü şeyhi el koydu. Birinci Dünya Harbi'nde de binayı Osmanlı ordusundaki Almanlar işgal ettiler. Ordular çekilirken de Şam dönüşü Ferhan önünde konakladılar. Son yıllarda Kunaytıralı bir Çerkez yerleşmişti. Ermeni muhacirlerin de gözü oradaydı. Çerkes'le vuruştular bile. Hepsini biliyorum. Ben de mahkeme kararıyla o delişmen Çerkes'i çıkardım, malıma sahip oldum. Meyhane sahibi bir şey söyleyecek ama çekiniyor galiba. Kadehler yenilince ağzını aradım. Büyük halamın babası Şam kadısı iken satın almış. Çorak toprak sayılmaz. Bakma, para harcamak, bağ çevirmek lazım. Nedense şimdiye kadar kimse barınamadı orada. İşittiniz mi bilmem. Birinci harpten epeyce sonra arazi üzerinde meçhul bir uçak dolaşmıştı. O zaman memleket Fransız mandası altındaydı. Rayak'taki askeri havaalanında uçaklar peşine düştü, yakalayamadılar. Ama Alman olduğu anlaşıldı. Benim arazim üzerinde dolaştığına nereden hükmettiler? Bütün bu havaliyi keşfe gelmiştir. Ferhan üzerinde fazla kalmış, daireler çizmiş, yere çok yaklaşmış, indiğini tekrar havalandığını görenler de olmuş. Kahyam Davut'a bunu işitseydi, dil pelesengi haline soktuğu Fesubhanallah sözünü bastırır ve kim bilir şu saçma rivayetten ne anlamlar çıkarır, abartısını nelere yorardı. Büyük halam Mihrican Hanım'ı ve çiftliğin bana nasıl miras kaldığını lüzum hasıl olursa anlatırım. Bugün geçmişime dönmekten de haz etmiyorum. Hoşuma giden tek şahıs şu karşımdaki Butrus Efendi. Yemeği de birlikteydik. Barbunya tavası ve arkasından üveyikten yaban güvercini kızartması. Alaycı bir eda ile soruyorum. Demek ki Alman uçağı Ferhan'ı keşfe gelmiş. Sebebi? Anlaşılmadı ama aklımda kaldığına göre bu yeni model bir Junkers'imiş. Devenin başı. Tabidir ki şu son cümleyi Türkçe kendi kendime söyledim. Başım hafif dumanlı. Dışarıdaki puslu havaya ben de iyice karıştım. Etrafımdaki sırılsıklam ağaçların taze yaprakları yağmur altında bir tevi ışır diyor. Biz de durmadan konuşuyoruz. Konuşma, şarap, yemek ve yağmur uykumu getirdi. Esniyorum. Burada otelimsi bir yer var mı? Şöyle azıcık uzanmak istiyorum da. Belki akşam Beyrut'a gideceğim. Var. Lokantanın üstünde birkaç oda. Size temiz çarşaf serdireyim. Yatağı hazırlatayım. Orasını da ben tutarım. Şimdi misafir mevsimi değilse de gene tek tük müşteri oluyor. Az sonra yukarı katın bir koridor üzerine dizilik ufacık odalardan birinde bronz bir karyolaya uzanmıştım. Ve daha önce merdivenlerden çıkarken bir kadın silüetinin koşarak silindiğini de görür gibi olmuştum. Yağmur sesini, arada otomobil klaksonlarını işitiyorum. Gözlerim kapanmak üzere. Uyuyorum galiba. Rahatlık duyuran bir uyku bu. Fakat hissediyorum. Anahtar deliğinden içeriye bakan biri var. Baksın, isterse girsin bile. Ne çıkar? Öyle tatlı dalıyorum. Dalmışım ki. Acayibi şu iki delikten gözetleyeni görmüyorum ama deminki iyi göremediğim kadın olduğunu biliyorum. Hatta güzel olduğunu da. Bir şey daha seziyorum. Bu kadının hayatımda yer alacağını.